Ayrım 9. Leyla ile Mecnun. Nusret Özcan. Sayfa 141. Ruhum ağrıyor. Duyuyor musun? Döndüklerinin ertesi sabahı Mecnun'un annesi odalarında Reis'e oğullarını evlendirmek için kız bakmaya başlamaları gerektiğini söyledi. Demir tavundayken dövülür. Fırsat bu fırsat. Bakarsın birini beğenir de baş göz ederiz dedi. Reis umutsuz ve boş bir yüzle baktı hanımına. Duygu ve düşünceden uzak bu bakışlar hanımını meraklandırdı. Reis'e niye böyle olduğunu sordu. Reis gözyaşlarıyla bu derdin kendisini iyice yıprattığını ve oğlundan artık umudunu kestiğini anlattı. Mecnun'un annesi kocasının bozulan maneviyatını kuvvetlendirmek gerektiğini anladı. Doğruydu. Reis'in bunca çabasından bir netice alınamamıştı. Ona hak verdiğini söyleyerek rahatlattı önce. Fakat reis gibi birine böyle hemen yıkılmanın, boş vermenin hiç yakışmadığını, babalık annelik görevinin bu gibi fedakarlıklara göğüs germek demek olduğunu hatırlattı. Sözlerine bu son çareyi de denemekle hiçbir şey kaybetmeyeceklerini, ancak kazanırlarsa bunun her şeyi unutturabileceğini belirtti. Reis yavaş yavaş kendine geliyor ve hanımının bu teklifine sıcak bakmaya başlıyordu. Zihnini toplamaya uğraşıyor, oğullarının bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün yine çölün yolunu tutacağından ya da daha başka tuhaflıklar yapacağından korkuyor, bir an önce tedbir almayı istiyordu. Öğlen namazından sonra Numan'ın gelmesi için haber yolladı. Bu arada Ebu Nuaym'a da haber salıp oğlunun artık çöle dönmemesi konusunda telkinlerde bulunmasını rica etti. Ebu Nuaym gelen hizmetçiye garip garip gülümsemiş, "Reis'e can kurban ama oğlunun bu hususta beni dinleyeceğini hiç sanmıyorum. Ma mafi reisin istediğini yapacağım. Ancak beni dinler mi bilemem." demişti. Hizmetçi çıkıp gittikten sonra da dükkanının önündeki çiçeklikte gezinerek ne yapabileceğini hesaplamaya çalışmıştı Ebu Nuaym. Reis Numan'a hanımına söylediklerini anlattı ve bu işe aklının yattığını açıkladı. Eğer başka bir teklifi varsa onu da düşünebileceklerini belirtti. Numan evvela şimdiye kadar aldıkları tedbirlerin ve başvurdukları çarelerin boşa çıkmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Hele son umutları olan Kabe ziyaretinde başlarına gelenin hepsinin üzerine tuz biber ektiğini ve kendisini şaşırttığını söyledi. Mecnun'a kız bakmak için başvuracakları çarenin de böyle bir akıbete uğramasından çekindiğini, çünkü Mecnun'un Leyla'dan başkasıyla evlenebileceğine ihtimal vermediğini açık yüreklilikle kabul etmek gerektiğinden bahsetti. Fakat yine de Mecnun'u ikna edebilirlerse bunun denenecek en iyi yol olduğu kanaatindeydi. Kabilelerinde ve çevrelerindeki en güzel kızları Mecnun'a gösterecekler ve hangisini beğenirse onunla çarşabuk evlendirecek, Mecnun'u yurduna, evine bağlayacaklardı. Nasıl duyulmuşsa duymuş, Mecnun'un Kabe'de ettiği dualar yine dillerde dolaşır olmuştu. Mecnun'a boşuna Mecnun denmediğinin artık iyice anlaşılmasına bir delil olmalıydı bu. İnsan hiç Beytullah'ta aşkını ve derdini çoğalt diye dua eder miydi? Bu basbayı delilikti. Düpedüz saçmalıktı. O kadar yol tepip Mescid-i Haram'a vasıl ol, sonra da böyle akla hayale gelmedik dualarda bulun. Bu akıl kârı bir şey olamazdı. Halkın bir kısmı da ne sadık ne büyük bir sevgiymiş onunkisi, helal olsun diye takdir etti. Ağzı kalabalık olanlara çok iyi etmiş, yiğitlik göstermiş, Allah'tan verdiği sevgiyi çoğaltmasını istemiş, demek ki sevdasında samimiymiş deyip onunla övündüler. Ebu Nuaym Mecnun'a ayrılıktan bahsetti çiçeklikte. Ayrılığın da insan için olduğunu, ayrılık esnasında tahsil edilen hakikatlerin insanı zenginleştirdiği, dünyayı daha iyi anlamaya ve hayatı daha esaslı sarılmaya sebep olduğunu söyledi. Mecnun Ebu Nuaym'ın sözlerine hak veriyordu. "Ben de," diye başladı. "Ayrılıkta bulduğumu kaybetmek istemem beraberlikte. Lakin ben nasıl Leyla için yaratıldığıma inanıyorsam, onun da benim için yaratıldığına inandığına eminim. Biz birbirimiz içiniz. Bu dert ancak kavuşursak şifa bulur. İçimdeki aşk güneşi nasıl batmıyorsa, bu aşkın hüznünü getiren geceler de bitmek bilmiyor. Ay ve yıldızlar sürekli besliyor bu dinmek bilmeyen lezzetli hasreti," dedi. "Ne yapacaksın peki?" diye sordu Ebu Nuaym. "Bilmem, bu hal benim elimde değil," diye cevapladı Mecnun. "Bir ömür boyu o olmadıktan sonra nasıl yaşarım bilemem," dedi. Reis ve hanımı oğullarına kız bakmaya gitmeyi düşündüklerini söylediklerinde Mecnun bunu reddetti. Niye gideceklerdi ki kız bakmaya? O evlenmek istemiyordu. Evlenebileceği bir tek kişi vardı. O da Leyla idi. Onu da vermemişlerdi. Kız bak bunun evlenmeyecek olduktan sonra ne anlamı olacaktı ki? Annesi, belki birine kanın kaynar oğlum. Seversin, ısınırsın, istersin dedi. Mecnun acı bir gülüş bıraktı. Ah anne, anlamıyorsun beni. Ben seveceğimi sevdim. Isınacağıma ısındım. Hangi kıza baksam Leyla olduğunu bilmemek yetecek bana diyerek kestirip attı. Annesi belki de en son çareye başvurdu bu sözler üzerine. Eğer bu sözümü dinlemezsen annelik hakkımı helal etmem sana. Mecnun bu söz üzerine irkildi. Annesini şimdiye kadar hiç böyle görmemişti. Reis de bunu beklemiyordu doğrusu. Hanımı iyi etmişti. Oğlunun bu söz üzerine irkilmesi kalbinde küçük bir umut uyandırdı reisin. Mecnun'un yüzü gerildi ve yarı duyulur bir sesle "Anne yapma" diyebildi. Annesi ağlamaya hazırdı. "Dediğimi dedim. Hiç olmazsa bir bak" dedi. Mecnun'un içi acıyordu. Annesine "Sadece bakmak ama değil mi?" diye sordu. Annesi konuşmadı. Sadece evet der gibi başını sallamakla yetindi. Mecnun derin bir soluk bıraktı. "Peki o zaman. Bakalım. Bakalım Leyla'ya ne kadar benziyorlar" dedi. Ve gözleri iki duvarın birleştiği noktaya takılıp kaldı. Birçok güzel kız gösterdiler Mecnun'a. Alımlı, cazibeli, hanım hanımcık. Hem güzel hem mahcup birçok güzel kız. Mecnun Nuh diyor, peygamber demiyordu. Hepsini Leyla ile kıyas ediyor ve Leyla'dan daha güzelini bulamıyordu. Reis sonunda oğluyla tekrar konuşmaya karar verdi. "Oğlum bu nasıl iştir? Hiç beni beğenmedin mi? Hiçbir aklına yatmadı mı?" "Ah baba" dedi Mecnun. "Bu akıl işi değil ki. Evet bana gösterdikleriniz güzel, temiz kızlar. Diyecek bir şeyim yok ama hiçbiri gönlümdekini unutturmadı. Tersinden hep onu hatırlattı. Gönlüne yatmayacağını biliyoruz evladım. Gönlündekini arama boşuna, biliyorsun. Nikahta keramet vardır. En uygununu söyle isteyelim. Dillere destan bir düğün yapayım sana." "Babacığım, hangisine kıymamı istersiniz? Onlar temiz ve güzel kızlar. Ailelerinin ve kabilelerinin yüz akları. Benimle evlenip de ne yapacaklar? Onlar benimle evlendiklerinde bilmeyecekler mi sanki Leyla'yı seven biriyle evlendiklerini? Ben her an Leyla'yı düşünürken eşim buna dayanır mı? Kırılmaz mı? Üzülmez mi? Bir insana bunu yüklemeye hakkımız var mı?" Reis kızgınlıkla atıldı. "Leyla, Leyla." Mecnun'un sesi birdenbire yumuşadı ve babasına kendisinin anlamasını hissettirerek yalvarırcasına baktı. "Baba, ah baba, biz erkekler birbirimizi daha iyi anlamalıyız. Leyla diyorum, Leyla. Siz Leyla'yı ne zannedersiniz? Leyla öyle bir şeydir ki baba, sana nasıl anlatsam? Her erkeğin içinde yok mudur böyle biri?" Mecnun kendisine gösterilen her genç kız da Leyla'yı hatırladıkça hasreti daha da çoğaldığı için yine fenalaşıyor ve ne yapacağını bilmez bir hale geliyordu. Yine o içe kapanık ve dalgın hal belirdi Mecnun'da. Ebu Nuaym'ın şarkıları bir müddet tuttu onu yine ama daha sonra onlar da fayda vermez oldu. Mektebin yanında dolaşarak hatıralarını tazeliyor, hayallerine yenilerini ekliyor ve ayrılık acısıyla iyice sarsılıyordu. Halk bütün bunları görüyor ve kinayelerine yenilerini ekliyordu. Annesi her gün oğlu için ağlıyor, babası sürekli bir hüznü gezdiriyordu. Mecnun da daha fazla dayanamadı ve bir gece yarısı kendini yine çöllere attı. İnsanlar aşkını düşünmekten fazlasıyla alıkoymuştu onu. Oysa o çölünde Leyla'sıyla ne güzel beraberdi. Anne ve babasının ısrarları ve halkın dedikodularıyla uğraşmadan kavuşamadığı Leyla'sını düşünerek yaşamak istiyordu o. Mecnun'un çöle dönüşünden sonra reis ve hanımı birlikte düştüler yatağa. Mecnun Leyla için ağlarken onlar evlatları için gözyaşı döktüler. Mecnun çöllerde Leyla ile kavuşamayacaklarını düşünerek kahroluyor. Leyla'nın kendisine verilmeyişini bir türlü kabullenemiyor. Olan biteni düşündükçe aklını oynatmaktan korkuyordu. Müthiş bir acıydı onunkisi. Çaresizdi, acizdi, yapayalnızdı. Bir gün çölün dağlara kavuştuğu ve ormana karıştığı bir bölgede dalgın dalgın dolaşırken tuzağa yakalanmış bir ceylan gördü. Tuzağa yakalanan ceylan Mecnun'a sanki yalvarır gibi bakıyordu. Ne kadar güzel gözleri vardı ceylanın. Mecnun Leyla'nın gözlerini hatırladı. Hayvanı daha fazla acı çekmemesi için tuzaktan kurtardı. Hayvancığın ayağı yaralanmıştı tuzaktan. Mecnun onu boynundan tutup tuzağın olduğu yerden uzaklaştırdı ve ağaçların sık olduğu yere götürerek yarasını temizledi. Yaprak ve ot toplayıp Ceylan'ın önüne getirdi. Yaralı hayvan sevimli gözlerle bakıyordu Mecnun'a. 20-30 adım ötede bir adamın kendisine şaşkın gözlerle baktığını fark etti sonra Mecnun. Adam Mecnun'dan korka korka yaklaştı. "Tuzağı sen mi açtın?" diye sordu Mecnun'a. Mecnun sessizce bir süre adamı süzdü. Adam bu bakışlar karşısında daha da korktu. Mecnun kaşlarını çatmış bir halde bakıyordu adama. "Evet," dedi. Sonra Mecnun ve sordu. "Ne istiyorsun?" Adamın sesinde korku titremeleri sürüyordu. "Ailemin rızkıydı o Ceylan," dedi çekine çekine. Mecnun delice bakışlarla bakıyordu. "Ceylan size bir iki gün yeter ancak. Sonra ne olacak? Yine bir başka av değil mi? Bak şunun güzelliğine, bak şunun masumluğuna." Mecnun adamın halinden etkilendi. "Birine iyilik, bir başkasına kötülük olmamalı," diye düşündü. "Onu böylece bırak, sana elbisemi vereyim ve bir yere göndereyim. Kurtul, ailenin karnı doysun, evlatlarının yüzü gülsün, olur mu?" Avcı bu adam ne diyor gibisinden baktı Mecnun'a. Söylediklerine pek bir anlam veremiyordu. "Elbiseni ne yapayım senin?" dedi ürkek bir sesle. "Amiroğulları reisinin oğluyum ben. Onu babama götür. Ailenle birlikte git. Sana ev ve iş versin," dedi Mecnun. Adamın gözleri fal taşı gibi açıldı ve ağzından kaçırıverdi. "Mecnun dedikleri sen misin?" Mecnun'un gülümsemesi buruktu. Adama sordu. "Ne biliyorsun Mecnun hakkında?" Adam anlattı uzun uzun. Gerçekten de biliyordu adam Mecnun'un başına gelenleri. Mecnun adamı dinledikten sonra elbisesinin üstünü çıkardı ve adama verdi. Bulundukları yeri söylememek için de söz aldı adamdan. Sebebini de izah etti. Adam kararsızlıkla aldı Mecnun'dan elbiseyi ve dikkatlice baktı Mecnun'un yüzüne. Ya dediği gibi çıkmazsa diye kuruyordu adam. Bu kararsızlıkla ayrıldı Mecnun'un yanından yine de. Mecnun Ceylan'ın yarısına otlar bastı ve onu tedavi etti. Ceylan Mecnun'a alışmış ve onunla birlikte gezir olmuştu. Çölde yol alan kervanlardaki insanlar şiirler söyleyerek bir ceylanla gezen Mecnun'u uzaktan görüyor ve bu tuhaf adamın olsa olsa aşkından çöllere düşen şu meşhur Mecnun olabileceğini söylüyorlardı birbirlerine. İnsanlar merakla bakıyorlardı Mecnun'a. O hiç ilgisiz yanık şiirler söylemeye devam ediyordu. Ceylan onun yanından hiç ayrılmıyor, Mecnun nereye giderse o da gidiyordu. Mecnun ona yiyecekler buluyor ve getirip önüne koyuyordu. Daha sonraları Mecnun her yalnız insanın yaptığı gibi onunla konuşmaya başladı. Ona Leyla'dan bahsediyor, çektiği ızdırabı anlatıyordu. Onun boynunu okşuyor, tüylerini düzeltiyor ve bazen boynuna sarılıp ağlıyordu. Ceylan Mecnun'a sanki sözlerini anlar gibi bakıyordu. Mecnun'un bu hali duyulunca onu sevmeyenler pek keyiflendiler. Sonunda olan olmuş ve Mecnun iyice delirmişti işte. Bir ceylanla dolaşıyor ve ona şiirler okuyup konuşuyor ha diye katıla katıla gülüyorlardı. Bir kısım insan da zavallıcık ne yapsın tabii konuşur. Bizler bile bir işe dalmışken şarkılar türküler mırıldanıyor hatta kendi kendimize konuşuyoruz. Çobanlara sorun onlar da güttükleri deve ve koyunlara konuşmuyor mu sanki? Koskoca çölde yapanınız adam ne yapacak diye onu savunuyorlar. Fakat içten içe Mecnun'un gerçekten aklını kaçırmış olabileceğini düşünmeden de edemiyorlardı. Ancak aklını kaçırmış olsaydı elbisesinin üstünü vererek buraya gönderdiği adama böyle davranmazdı. Reis oğlunu gönderdiği adama bir ev ve iş buluverdi hemen. Bunun üzerine adam Mecnun'a dua üstüne dua etti. Reis onu nerede gördüğünü söylemesi hususunda zorladıysa da söz verdiğini ve sözünde duracağını belirtti. Hatta bunda ısrar ederse geri dönebileceğini de ekledi sözlerine. Adam Mecnun'un sözlerine önceleri gerçekten inanmadığını söylüyordu. Fakat gördüğü kişinin öyle zannedildiği gibi delirmiş biri olmadığını da ısrarla belirtiyordu. Evet, kılık ve kıyafetiyle ürkütücü bir hali vardı ama o bir deli olamazdı. Reis buna rağmen birkaç kişi oğlunu araması ve nasihatler etmesi için çevreye gönderdiyse de gidenler eli boş döndüler. Zira Mecnun bulunamamıştı. Daha sonra halkın kulağına Mecnun'un yanındaki Ceylan'a daha başka hayvanların da katıldığını haber ulaştı. Ve Mecnun'un gerçekten aklını yitirdiğine inandı insanlar. Etrafında bir sürü hayvanla dolaştığını, onlarla birlikte yaşadığını söyleyenler Mecnun'un artık dönülmez bir yolda olduğunu düşünüyorlardı. Söylediklerine bakılırsa Mecnun hurma ile besleniyor ve hayvanlarına da yiyecek bulup getiriyor ve onlarla konuşuyormuş. Bu haliyle gelip geçenin ürktüğü ve kaçtığı bir adam olup çıkmış. Mecnun sığındığı çölde iyice zayıflamış, tanınmayacak hale gelmişti. Geceleri Leyla'yı düşünerek kah bir kaya veya ağaç dibinde aya, bulutlara ve yıldızlara dalıyor, kah büyükçe koruluğun kuytu bir köşesinde ağlamalarını sürdürüyordu. Mecnun hurma ağaçlarının gölgesinde vakit geçirirken sıcağın tesiriyle bunalıyor, Leyla'yı düşünürken daldığı hayalleri zaman zaman gerçek zannediyordu. Kendine geldiğinde de bu hayali yeniden kuruyor ve her seferinde yeni bir şeyler ekliyordu. Leyla ilk gördüğü gölceye benzeyen ama aynı zamanda mektebin havuzu da olan, hem de ikisi birden olabilen, hem de bambaşka bir suyun kenarında birbirlerini seyrediyorlardı Leyla ile. Leyla'nın yüzü yaprakların arasından giren güneşle öyle güzel parlıyordu ki Mecnun'un parlaklıkla birlikte Leyla'nın içinden yüzüne vuran bir ışık huzmesinin aydınlığını da görüyordu. Üzerinde nedense leylak renkli bir elbise oluyordu hep Leyla'nın. Uzun bembeyaz başörtüsünün iki yanında kırmızı, sarı ve beyaz güllerle süslü bir tacı vardı da. Etrafları da bu güllerden geçinmiyordu. Ve kokuları her ikisinin de içini baygınlaştırıyordu. Saçları esen rüzgarla yüzünün güzelliği daha iyi ortaya çıksın diye geriye doğru dalgalanıyordu Leyla'nın. Her ikisi sanki bir yasak varmış gibi suyu geçip birbirlerine yaklaşamıyor ama bu halden de oldukça hoşnut öylece bakışıyorlardı. Suda her ikisinin aksi titreşiyor ve birbirlerine akıyordu. Her ikisi de oldukça hüzünle bakıyorlardı birbirlerine. Sanki Leyla bir acısını söylemekten çekiniyormuş gibi ama bir o kadar da mesut, süzüyordu gece karası gözleriyle Mecnun'u. Mecnun hayran hayran seyrederken Leyla'yı aşina ve çekingen bir sesle. "Ruhum ağrıyor," diyordu. Leyla kımıldamadan gözleri yaşla dolu bir halde karşılık veriyordu. "Ağrını duyuyorum. Benim de ruhum ağrıyor." Mecnun gözlerini Leyla'dan ayırmadan sürdürüyordu konuşmasını. "Sana bakınca dinliyor sızısı." Leyla ağlarken birden gülümseyip başını sallıyor ve "sana bakınca" diyor, gerisini getiremiyordu. Mecnun çölde aşk ateşiyle yanıp kavrulurken mesafelerce ötede Leyla da kulağına gelen Mecnun'la ilgili haberlerle mahvoluyor ve büyük bir azap çekiyordu. Onunla karşılaştıkları ilk andan itibaren yaşadıkları teker teker hatırına geliyor ve Mecnun'un çöle, kendisinin de ondan mahrum bir şekilde böyle bir hayata mahkum edilişini kabullenemiyor ve insanların anlayışsızlığına kahrediyordu. Fakat onu asıl dayanılmaz acılara gark eden şey Mecnun'un çöle düşmesine sebep olmasıydı. Ah, ne olurdu karşılaşmasalardı da Mecnun gibi bir civan çöllere düşmeseydi. Keşke bu kadar güzel olmasaydı ya da o da Mecnun'a yanmasaydı da bütün bu olanlar olmasaydı. Düşüncesinin burasında aklı karışıyor ve Mecnun'u tanımamış olmanın hayatını ne kadar çekilmez ve ne kadar anlamsız kılacağını düşünüyor. Onu sevdiğine ve sevgisine karşılık bulmasına şükrediyordu. Annesi Mecnun'a verdikleri red cevabından sonra onu biraz rahat bırakmış ama tamamen bir serbest tanımamıştı. Nebiye'nin dert ortaklığını çok aradı Leyla. Ancak onu tekrar hizmetine almak mümkün değildi. Annesinin arkadaşlık etmesi için hanelerine çağırdığı kızlarla birlikte eğlenir görünüyor. Onlarla beraber bahçeye veya yakınlardaki seyran yerlerine gidiyordu ama asla onlar kadar rahat ve kaygısız bir gün geçiremiyordu. Duygularını paylaşacak ve hüzününü anlayacak biri yoktu aralarında. Zaten annesinin seçtiği insanlar olduğu için onlara güvenemiyordu da. Gerçi kızlar Leyla'yı rahatsız etmiyor, Mecnun'dan hiç söz açmıyordu ama Leyla da onlara ketum davranıyordu. Onlarla birlikteyken bir yolunu bulup yalnız kalıyor ve Mecnun'u özlediğinden gizli gizli gözyaşı döküyordu. Böyle ağlarken birkaç kere kızlar tarafından görülmüş ancak her seferinde bir bahane bularak asıl meseleyi gizlemeyi başarmıştı. Mecnun'u bahçelerinde ağaç dalları arasında gördüğü haliyle düşündüğünde yüreği iyice doluyordu. Oysa yıllar sonra karşılaştıklarında ne kadar gürbüz ve cezbedici bir delikanlıydı Mecnun. Gözlerine bakmaya doyamadığı o sevgili şimdi çöllerde demek hayvanlarla birlikte yaşayan bir zavallıya dönmüştü aşk yüzünden. Kızlarla olmaktansa onunla bir an beraber olmayı ne kadar isterdi. Havuz başında ilk konuştuklarında onun gözlerine bakarken ne harikaydı. Onun göz bebeklerinde kendisini görmüş, kendi göz bebeklerinde de onun olduğunu düşünerek içi sevinçle dolmuştu. Ne olurdu tekrar bir kerecik birbirlerine ruhum diyebilselerdi. Ona olan tutkusunu, sevgisini iletebilecek hiçbir şeyin olmaması ne kötüydü. Sabah vakitlerinde seher yerlerini anlatsa aşkını, acaba götürürler miydi Mecnun'a? Bunun imkansız olduğunu Leyla da biliyordu ama ah mümkün olsa diye kuruyordu. Bu hal Mecnun'u nasıl hayvanlarla konuşmaya ittiyse Leyla'yı da bahçedeki güller ve çiçeklerle, gökteki yıldızlarla, odasını aydınlatan mumla gizli gizli konuşmaya yöneltti. Onlara aşkını, hasretini, dayanılmaz acısını anlatıyor ve böylelikle aşkını sürekli körüklüyordu. Çaresizlikten başvurulan bu yollar Mecnun'u ve onun aşkını hatırlattığı için avutabiliyordu onu. Bu küçük hayal oyunlarıyla oyalanıyor, ara ara Mecnun'un yeni bir delilik yapıp bahçelerine gelebileceğine veya bir başka yolla kendisini görebileceğine inandırıyordu onu. Sonra bu inancı bir umuda dönüştü ve gönlünde hep bu umudu besledi. Fakat bu umuda bir korku karıştı bir müddet sonra. Onu görüp başına olmadık işler açabilirlerdi Mecnun'un. Zaten Mecnun'un söylediği şiirler dolaşıp durdukça insanların Leyla'ya bakışları hep iğneleyici ve suçlayıcı olmamış mıydı? Bir de görürlerse hem Mecnun'u hem kendisini daha kötü bir duruma sokabilirdi. Böyle Leyla bütün bu dertlerini içine atıyor ve günden güne eriyordu. Geceleri Allah'a Mecnun'u bir daha görebilmek için çokça dualar ediyor ve çölden kurtulması, insanlar içine dönmesi için daha çok yalvarıyordu. Mecnun bir sabah vakti Leyla'nın hasretine dayanamayıp hayvanlarını bırakıp yollara düştü. Ne yapıp edecek ve Leyla'sını görecekti. Leyla'ların yurdunun yakınlarına kadar gelip kayalıkta saklandı ve Leyla'ların evine ağlayarak baktı. İkinin sonrası Leyla'ların evinden birkaç genç kızın çıktığını ve seyran yerine doğru gittiğini gördü. Kalp çarpıntısı arttı Mecnun'un. İşlerinde güvez elbiseli olanın endamı Leyla'ya çok benziyordu. Kayalıkta heyecanla bir an ne yapabileceğini düşündü Mecnun ve tedbiri elden bırakmadan onların gittiği seyran yerine giden bir başka yol tutturdu. Onu tekrar görebileceğini düşündükçe içi içine sığmıyor ve bir an evvel o gül yüzlü sevgiliye ulaşmak istiyordu. Çabuk adımlarla ilerlerken kızların nerede olduklarını gözlüyor ve görünmemeye büyük bir gayret sarf ediyordu. Dili damağı kurmuş bir halde seyran yerine gelip etrafı yokladı ve ağaçların kendisini saklayabileceği bir yer bulup saklandı. Gözlerini yumup Allah'a Leyla'yı görebilmesi için uzun uzun dualar etti. Diz boyu uzamış otlar, rengarenk çiçekler ve ağaçlarla dolu bu yeri çiçek kokuları doldurmuştu. Kulağı hep bir ses aradı Mecnun'un. Saklandığı yerde hiç kımıldamadan yumruklarını sıkarak ve yalvararak bekledi de bekledi. Ne kulağına bir ses geldi ne de bir başka şey. Daha fazla dayanamayıp usulcacık çıktı olduğu yerden. Sakına sakına çevreye bakındı. Ta aşağılarda birkaç kız bir arada bir şeyler konuşuyordu. Onlardan epey bir uzaklıkta güvez renkli elbisesi olan kızın da aralarında bulunduğu bir başka halka vardı. Güvez renkli elbisesi olan kızın arkası dönük olduğu için bilemedi Mecnun. Başında bembeyaz bir örtüsü vardı kızın ve Mecnun onun Leyla olduğuna inandı. Bulunduğu yere çöküp gözetlemeye başladı kızları. Çiçekler ve otlar Mecnun'u sakladığı için rahattı Mecnun. Çok geçmeden de güvez renkli elbisesi olan kız döndü ve Mecnun Leyla'sını gördü. Leyla, ah Leyla dedi usulcacık. Mecnun ve ıslak gözlerle kalbi titreye titreye seyretmeye başladı aşkını. O ne nazenlilik, o ne efsundu Allah'ım. Gözlerindeki kederle insanı merhamete çağırıyor. Kırılmış dal gibi Leyla. Baştan ayağa bir yetim masumiyeti. Gözleri sarsıyor Mecnun'u. Mecnun patlayacak gibi. Gül dudakları üzüntüyle soluk. Bakışları üzgün. Hali acılı. Tebessümü kırık. Sözleri küskün. Leyla'ya bir haller olmuş. Mecnun'u dağıtıyor. Her şeyi olduğu gibi Leyla'nın bu hali de güzelliğini zenginleştiriyor ve çoğaltıyor kalpteki ağrısını Mecnun'un. Mecnun'u aslanlar parçalasa, kılıçlar doğrasa Mecnun'u, oklar yağsa göğsüne, dağlar devrilse üzerine Mecnun'un, Leyla'ya bir şey olmasa, onun ay yüzü böyle elemle gölgelenmese, kederle demlenen Mecnun saadetle ağlıyor. Ah ne karışık şu kalbi. Sevinçle üzüntü nasıl bir arada olabiliyor ve burkuyor yüreğini. Mecnun mesut, Mecnun gamlı. Mecnun'un aklı gidiyor. Leyla buruk gülümseyişlerle konuştukça yanındaki kızlara Mecnun can evinden vuruluyor. Ruhum diye inliyor Mecnun. Kızlar çevreye bakınıyor. Ruhum diye bir ses geldi duydunuz mu diyor biri. Evet diyor bir diğeri. İnler gibiydi sanki diye ekliyor öbürü. Leyla'da bir ürperti. Leyla'da tedirginlik. Leyla'da bir heyecan. Leyla'da gizli merak. Gözleri kolluyor hep etrafı. İçinde umut ışıkları. Kaçamak bakışlarla gözetliyor her yanı. Eli kalbinin üzerinde. Titreyen bir çift ak zambak elleri Leyla'nın. Ah neler vermez Mecnun'un ellerinin titrememesi için. Mecnun'un hayatı onun titreyen ellerinde. Alsa kalbini Mecnun'un hiç bırakmasa. Mecnun iyice siniyor olduğu yere. Aman Leyla'ya bir şey olmasın. Kendisi her şeye razı. Uzuyor vakit dayanılmayacak kadar. Sesler uzaklaşıyor. Mecnun paramparça doğrulmaya çalışıyor çiçekler arasından. Baka kalıyor dalgalanan güvez renkli elbisenin arkasından. Fakat yavaşlıyor adımları Leyla'nın. Biliyor ardındadır kalbinin efendisi. Ardındadır aşkını çöllere taşıyan o biricik sevgili. İlk fırsatta dönmeli ve bakmalı. Mecnun sabırsız, hasretinden tedbirsiz, hayran bakışlarla yürüyor artık. Leyla kızlar tepeden indiğinde dönüp bakıyor geriye ve görüyor Mecnun'u. Görüyor kendisi için bir de bir kemik kalmış garibini. Dayanamayıp çığlık atıyor ve olduğu yere yıkılıveriyor. Mecnun da yıkılıyor. Duymuyor kızların telaşlı Leyla'ya koştuklarını. Leyla'yı ayırtmak için bir hayli uğraştıklarını. Sonunda koltuklayıp uzaklaştıklarını. Mecnun'u hiç fark etmediklerini. Leyla'nın ayrılır ayrılmaz bir ağlama nöbetine tutulduğunu, kendine geldiğinde akşamın çöktüğünü görüyor Mecnun. Hatırlıyor Leyla'nın kendisini görüp bir çığlık attığını ve hemen yıkılıverdiğini. Kendinin de bayıldığını anlıyor Mecnun. Leyla'yı arıyor umutsuzca. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor Mecnun. Kahırla ağlıyor. Sarsıla sarsıla ağlıyor. Doğruluyor neden sonra ve iki gözü iki çeşme çölüne gömülmeye ilerliyor. 9. ayrımın sonu, sayfa 158.